Ayrım 10. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 94. Bahtiyar hükümetinin ilk işi basın sansürünü kaldırmak oluyor. Bunun üzerine gazeteler grevi bırakıyorlar ve İran halkı çeyrek yüzyıllık bir aradan sonra serbest basının ne olduğunu ilk kez görüyor. Bütün bu yorum, makale, sütun yazarlarının, karikatüristlerin mesleklerini nerede öğrendiklerini şaşıp kalıyorum. Teknik ve dil bakımından kusursuz denebilecek bu gazeteler, İran koşullarına göre rekor sayıda baskı yapıyorlar. Sabahları ve öğleden sonraları gazetecilerin önünde büyük gazetelerin ikinci ve üçüncü baskısını bekleyenler kuyruğa giriyorlar. Basın özgürlüğü Bahtiyar'a pek yaramıyor. Tersine gazeteler her gün onun hakkında atıp tutuyorlar. Bahtiyar'dan yana çıkan yok gibi. Böylelikle Bahtiyar'a karşı direniş artıyor. Grevdeki devlet memurları ve hizmetlileri bir bildiri yayınlayarak Bahtiyar'ın kabinesini tanımadıklarını, bakanlığın yönergelerini hiçe saydıklarını bildiriyorlar. Çoğu kentlerde yürüyüşlerin, mitinglerin, grevlerin ardı kesilmiyor. Bahtiyar da ordunun ve polisin yardımıyla anayasaya saygı yürüyüşleri düzenletiyor ama ancak birkaç bin kişiyi bir araya toplayabiliyor. Bunların sayısı muhalefetin yürüyüşlerine katılanlarınkiyle kıyaslanınca o kadar az ki kimsenin dikkatini bile çekemiyorlar. Günlerden 30 Ocak 1979. İlk kez büyük bir yürüyüşe katılıyorum. Üniversitelerin ve yüksek okulların açılması nedeniyle Üniversiteliler Derneği halkı Tahran Üniversitesi bahçesinde bir mitinge çağırmıştı. Bütün yaşamım boyunca bu kadar çok insanı bir arada görmemiştim. 100 bin kişinin sığdığı büyük bahçede insanlar kutuda sardalya gibi sıkışık duruyorlardı. Çevredeki sokaklar bile tıklım tıklım doluydu. Konuşmacıların kürsüsü yanında iyi bir yer bulmuştum ve buradan tüm alanı görebiliyordum. İnsanların başları siyah bir halının üzerindeki düğümler gibi küçücük duruyordu. Bu kalabalık beni çok etkilemiş ama biraz da korkutmuştu. Yüzlerinden ve giyimlerinden çoğunun kentin güneyindeki gece kondulardan, teneke barakalardan geldikleri anlaşılıyordu. Neler vardı kafalarının içinde, dünya görüşleri, ülküleri neydi, ülkenin geleceği hakkında neler düşünüyorlardı? Ülkülerimiz ve dileklerimiz bir miydi? Bir yanıt bulamıyordum. Mitingin başlamasından az önce askeri helikopterler bahçenin üzerinde alçaktan uçuyorlar. Sesleri duyulur duyulmaz 100 bin sıkılmış yumruk havaya kalkıyor. Mark Bar Şah, Şah'a ölüm haykırışları pilotların kulağına kadar gidiyor. 25 yıldır birikmiş ve birden iplerini koparmış bir saldırganlık okunuyor yüzlerden. Bu saldırganlık ürkütüyor beni. İlk olarak kısa bir süre önce serbest bırakılan ve İslam cephesinde Hümeyni'den sonra en çok adı duyulan Ayetullah Talegani çıkıyor kürsüye. Dinleyicileri devrim şehitleri adına bir dakika saygı duruşuna çağırıyor. 100 bin kişinin çıt bile çıkarmadan yan yana durması, kargaların sesinden başka bir şey duyulmaması tüylerimi ürpertiyor. Gözleri yaşaranlar da var. Talegani'den başka bazı tanınmış politikacı ve profesörlerin kısa birer konuşma yaptığı mitingden sonra kentin merkezine doğru bir yürüyüş yapılıyor. Binlerce karanfil ve gül dağıtılıyor. Bunlar askerlerin tüfeklerinin namlularına veya tankların askeri araçların üzerine atılıyor. Hümeyni'nin ve Musaddık'ın resimleri de tankların üzerine askeri araçların camlarına yapıştırılıyor. Askerler gülüyor, yürüyenlere el sallıyor. Birbirlerini kucaklayanlar da var. Bir bayram havası esiyor. Askerler kardeşimizdir, Hümeyni önderimiz diye bağırıyor yürüyenler. Kentin güneyine gelince birkaç arkadaşla yürüyüşten ayrılıyorum. Kapalı çarşıya giriyoruz. Burası hiç değişmemiş. Üstü kapalı, dar yolların iki yanında çeşit çeşit mallar sergilenmiş. Alanlar, satanlar, tadını çıkara çıkara pazarlık edenler, usta elleriyle çanak çömlek yapanlar, pırıl pırıl pırıldayan albenili takılar, deri kokan mağazalar. Pilavlı şiş satan kebapçıları çok meşhur kapalı çarşının. Çarşı gibi kebapçılar da zamanla hiç değişikliğe uğramamış. Kebap yemek için pek çok kimse kentin kuzeyinden Kapalı Çarşı'ya gelir. Kebapçıda yemek yerken politikadan konuşuyoruz. Şah ve yeni başbakan hakkında fıkralar anlatılıyor. Bahtiyar'ın partiden arkadaşlarına sezdirmeden gizli istihbarat şefi Mukaddam'la buluşması ve ondan Şah'la görüşebilmek için aracılık yapmasını istemesini alay konusu yapıyoruz. Öğleden sonra kentteki hava biraz gergin. Birkaç yerden göğe dumanlar yükseliyor. Akşama doğru yine kentin kuzeyine gidiyorum. Bir kavşakta bir kalabalık görüyorum. Kalabalığın ortasında biri başından geçenleri anlatıyordu. Eve girdik. Önce gözümüze bir şey çarpmadı. Herhangi bir evde sandık kendimizi. Ama sonra bodruma inip de geniş bir odaya kadar giden 150 metrelik bir dehliz görünce şaşıp kaldık. Ne vardı dersiniz bu odada? İşkence aletleri. Bazılarının üzerinde kurumuş kan lekeleri vardı. Odanın bir köşesinde bir yığın kana bulanmış kadın ve erkek iç çamaşırı bulduk. Birkaç kemik oracıkta öylece duruyordu. El fenerlerimizi yakıp da karanlık dehlize dikkatlice bakınca içinde bir insanın bile oturamayacağı kadar küçük demir parmaklıklı hücreler gördük. Ağır işkence görmüş insanların resimleri duvarlarda asılıydı. Binayı ateşe verdik. Evin gizli istihbarattan Namazi adında bir albayın olduğu söyleniyor. Yüzlerce kızın ve kadının ırzına geçip işkence etmiş. Nerede bu ev diye soruyor biri. Birkaç sokak ötede, Bahar Sokağı'nda. Gidip bakalım diyor bir başka biri. Ben de gidiyorum. Ev gerçekten yanmış. İtfaiye işini bitirmiş. Duman kokusu genzimi yakıyor. Evin önünde birkaç asker durmuş, kimseyi içeri bırakmıyor. Tüyler ürperten ev adı takılan bu işkence yuvasının ünü akşama kadar bütün Tahran'da duyuluyor. Bir avuç toprak. Şah ve eşi Bahtiyar'ın parlamentodaki yemin törenini beklemek istiyorlar. Ailenin diğer bireyleri kimseye belli etmeden ülkeyi terk etmişlerdi. 12 Ocak'ta Hümeyni siyasal programını açıklıyor. Bir İslam Devrim Konseyi kurduğunu resmen bildiriyor ama konsey üyelerinin adını açıklamıyor. Ayrıca geçici bir hükümetin kurulacağını duyuruyor. Bu geçici hükümet seçimleri hazırlayacak ve iktidarı başa geçecek hükümete devredecekti. Hümeyni'ye göre Bahtiyar'ın hükümeti yasalara aykırıydı. Bu hükümetle işbirliği yapmak dini açıdan günah, yasal yönden ise suçtu. Şah'ın son çare olarak bir askeri darbe yapması da mümkün diyordu Hümeyni. Ama eminim ki diyordu, birkaç gözünü kan bürümüşün dışında ordumuz böyle bir cinayete kalkışmaz. Ordu halkımızın, halkımız da ordunun malıdır. Şah gittikten sonra da böyle kalacaktır bu. Hümeyni sözlerine halktan amacına erişinceye kadar kavgayı sürdürmesini isteyerek bitiriyordu. Grevler ve yürüyüşler sürdürülmelidir. Kim sizi engellemeye kalkarsa onu öldürmeye hakkınız vardır. Bu son tümce durumun nazikliği göz önünde tutulsa bile çok yersiz. Hele halktan son çırpınmaları kesilinceye kadar Şah'ın gırtlağını sıkmalarını istemesi bir evliyadan çok bir cellada yakışır. Bahtiyar'ın kabinesi parlamento ve senato önünde yemin ediyor. Kraliyet konseyi de kuruluyor. Şah'a artık gitmekten başka çare kalmıyor. Oyun bitti, perde kapanıyor. Gitmenin zamanı geldi. Eskiden Şah, yurt dışına çıkarken hükümet merkezinden havaalanına arabayla götürülürdü ve yolun iki yanına ellerinde bayraklarla okul çocukları dizilirdi. Bu kez ise 14 Ocak 1979 günü öğlen vaktinde eşini de alarak havaalanına saklı gizli helikopterle gitti. Havaalanında da durum hiç iç acıcı değildi. Ne yüksek rütbeli devlet ve din görevlileri, ne askeri bando, ne kırmızı halı, ne de atalarına buket veren küçük cici kızlar gelmişti. Birkaç generalden, birkaç gazeteciden ve Başbakan Bahtiyar'dan başka gelen olmamıştı. Şah, özel pavyonunda toplananlara yaşlı gözlerle son sözlerini söylüyor. Kabinenin yemin töreninde de söylediğim gibi, çoktandır çok yorgunum ve dinlenmem gerekiyor. Artık sırası geldi. Tahran'dan ayrılarak Mısır'a, Asuan'a gidiyorum. Umarım ki hükümet yapılan yanlışlıkları düzeltip geleceğin temelini sağlam atar. Başarıya ulaşmak için yurt sevgisi gereklidir. Ekonomimiz rayına oturmalı, günlük yaşam başlamalı ve halkın geleceği güvence altına alınmalıdır. Söyleyecek başka sözüm yok. Oradaki gazetecilerden biri, son bir sille yerine geçen bir soruyu sormaktan kendini alamıyor. Majeste Hazretleri acaba yurt dışında ne kadar kalmayı düşünüyorlar? Şah bu iğnelemeye aldırmıyor. Sağlık durumuma bağlı diyor. Şu anda dönüş tarihini kesinlikle söyleyemeyeceğim. Ardından Farah'ı sağ kolundan tutup peşinde bir avuç gününü doldurmuş kalburüstü takımıyla uçağına doğru yürüyor. Yürüyen merdivenin başında birkaç dakika sırtı peşinden gelenlere dönük duruyor. Sonra yüzünü dönüp cebinden mendilini çıkarıyor ve gözyaşlarını siliyor. Hüzünlü ve yavaş bir sesle Genelkurmay Başkanı'na "Bana bir avuç toprak getirtir misiniz?" diyor. Uğurlamaya gelenlerin her birine son bir kez eğilip öpmesi için elini uzatıyor ve ardından merdivenleri çıkıyor. Birkaç dakika sonra imparatorluk armalı uçak gökyüzünde görülüyor. Pehlevi Hanedanı'nın 25 yıllık diktatörlüğünün sonu böyle oluyor. Bu ana kadar Şah'ın ülkeden ayrılması gizli tutulmuştu. Saat 13.25'te Tahran Radyosu yayınını kesip müjdeyi veriyor. Haber bütün ülkede bir bomba gibi patlıyor. Bu saatte ben Tahran Üniversitesi'nin bahçesindeyim. "Şah gitmiş, şah gitmiş!" diye bağırıyor birden eli radyolu biri. Ortalığı sevinç kaplıyor. Sokağa çıkıyoruz. Kornalarla tempo tutuluyor. Bazı sürücüler sokağın ortasında durup arabalarının üstüne tırmanıyor ve göbek atmaya başlıyor. Çiçek satıcıları geçenlere çiçek dağıtıyor. Kapı önlerinde tatlı ikram edenler, avazı çıktığı kadar şarkı türkü söyleyenler, borazan, trompet, davul çalanlar mı istersiniz? Herkes sarılıp birbirini kutluyor. Bir saat içinde Tahran'ın gördüğü ve göreceği en büyük şenlik başlıyor. Hepimiz Şah'ın devrildiğini kendi gözlerimizle görmek istiyoruz. Şah gitti ama resimleri, heykelleri her tarafta var. Resmi dairelerin pencerelerinden yırtılmış, yakılmış Şah portreleri sokağa atılıyor. Halk akın akın Şah'ın kendisinin ve babasının heykellerinin olduğu alanlara koşuyor. Şeyhin Şah, mareşal üniformasıyla olsun, devlet başkanı kılığında olsun, at üzerinde olsun, yıllar boyu ayak takımına tepeden bakmıştı. Şimdi bu ayak takımı onu ayaklar altına alacaktı. Ama birkaç yüz kişiyle üzerine yüklendiğimiz bir heykeliyle işimiz pek kolay olmadı. Yontucu, monarşinin sağlam temel üzerinde oturması için elinden geleni yapmıştı. Şah, atının üzerine kurulmuş, dizginleri eline almış, çevresinde ayaklarının altında olanlara aldırış etmeden gözlerini uzaklara dikmiş bakıyordu. Bir iki delikanlı, 3 metreye yakın sütunun üzerine çıkıp atı sürücüsüyle birlikte devirmeye çalışıyorlar. Biz aşağıdan bakıyoruz. Kalabalık da gittikçe artıyor. "Devrilsin Şah!" diye bağırıyor herkes. Ama Şah'ın, Ari ırkının yıldızının devrilmeye hiç mi hiç niyeti yok. Yüz hatlarını yumuşatsın diye dudaklarına kondurulmuş bir gülümsemeyle bize bakıyor. İri yarı birkaç adam delikanlıların yardımına koşuyor. Ama yine de heykel bana mısın demiyor. Bir iki asker durup olanlara bakıyor. Aşağıdan birkaç taş yetiştiriliyor. Heykelin üstüne tırmananlar taşla imparatorun kafasına vuruyor ama kafa yerine taşlar kırılıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. En sonunda biri çözüm yolunu buluyor. "Sağlam bir ip bulmalı," diye bağırıyor kalabalığın içinden. Hemen yakındaki evlerden ipler bulunuyor ve Şah'ın boynuna bağlanıyor. Her ipin ucuna 10-20 kişi yapışıyor. Heykel kımıldamaya başlıyor. Az bir zaman sonra Şah da atı da asfalta yuvarlanıyor. Kafası dudaklarındaki gülücük gitmeden tekerlenip gidiyor bir yana. Şenlik gece yarısına kadar sürüyor. Evlerin kapıları ardına kadar açık. İsteyen içeri girip evdekileri kutluyor, yiyecekler içecekler sunuluyor. Sokaklarda göbek atılıyor. Bu kadar mutlu insanı bir arada hiç görmemiştim. Devrim amacına ulaşmış sayılırdı artık. Ama askeri darbe yine de her an olabilirdi. Başbakanlık koltuğunda yapayalnız oturan Bahtiyar da koltuğu bırakmak istemiyor, barışmak için halka elini uzatıyordu. Konsey Başkanı Ruhani, hükümet ve konsey tarafından Paris'e gidip görüşmelerde bulunmakla görevlendiriliyor. Ama Ruhani, Paris'e varır varmaz, Ayetullah'ın karşı konulmaz otoritesi karşısında eriyip gidiyor, eteklerini öpüp onu bağışlamasını diliyor. Hümeyni'nin isteği üzerine görevinden ayrıldığını bildirip konseyin yasalara aykırı olduğunu söylüyor. Böylelikle konseyin kaderi çizilmiş oluyor. Konsey bu olayın ardından hiç sesini çıkarmadan kendi kendine dağılıyor. 19 Ocak Cuma günü monarşinin kaldırılması ve bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulması için bir yürüyüş yapılıyor. Aslında bu yürüyüş Hümeyni ve İslam Cumhuriyeti için bir halk oylaması niteliğini taşıyor. İran'ın tarihindeki en büyük yürüyüş oluyor bu. Hükümet bile yürüyüşe katılanların sayısını 2 milyonun üzerinde veriyor. Bu yürüyüş ayrıca tümüyle Mollaların egemenliğinde yapılan ilk yürüyüş. Yaftaları, sloganları, her şeyi Mollalar belirliyor. Çeşitli pozlarda ve büyüklükte Hümeyni'nin binlerce resmi, bazılarında Hazreti Ali gibi elinde bir kılıç, bazılarında da Hazreti Muhammed gibi başının üzerinde ışıklı bir hale ellerde geziyor. Kur'an surelerinden, Hümeyni yanlısı sloganlardan geçilmiyor. Ferdowsi alanında ayaklarına üzerinde Bağımsızlık, Özgürlük, İslam Cumhuriyeti yazılı bayraklar bağlanmış beyaz güvercinler uçuruluyor. Ama bunların bazıları çatıların üzerine konup oradan kitleleri seyretmeyi ortalıkta uçuşmaya yeğliyorlar. Kim sırayı bozarsa, kim Musaddık'ın veya solcu şehitlerin resimlerini taşımaya kalkışırsa, Hümeyni'nin çömezleri onu bir yana çekip bir güzel dövüyor. Kadınların çoğu peçe veya başörtüsü bağlamış. Çömezlerin yanaşamadığı, sırf solculardan oluşan birkaç büyük blok da var. Ben de bu bloklardan birine katılıyorum. Ama üniversiteye daha gelmeden birkaç yüz genç, Hizip fakat Hizballah, rehber fakat Ruhallah, tek parti Allah'ın partisi, tek kılavuz Allah'ın ruhu diye bağırarak üzerimize saldırıyor. Ruhullah, Hümeyni'nin ön adıydı. Bu gençler de kendilerine Hizbullahi, yani Allah'ın partisinden olanlar adını takmışlardı. Elimizden yaftaları, sloganları kapıp yırtıyorlar ve bize kıyasıya vurmaya başlıyorlar. Bazılarının elinde bıçak ve zincir var. Biz böyle bir saldırı beklemiyorduk. Elimizden geldiği kadar kendimizi savunmaya, özgürlük, özgürlük diye bağırmaya başlıyoruz. İslamcı bloktan bile yardımımıza koşan oluyor. Yaralananların sayısı oldukça yüksek. Bu yürüyüş gözümü çok korkutmuştu. Hümeyni daha Paris'teyken ve Şah rejimi tam devrilmişken yeni bir grup çıkıyor ortaya ve başkalarına söz hakkı vermiyor diye düşünüyordum. Ama bunlar tam bağnaz, önce bir kurtlarını döksünler diye de avutuyordum kendi kendimi. Ertesi gün gazetede şu haberi okuyorum. Kerman, evvelki akşam bir hırsız gönüllü genç bekçiler tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı. Bir camiye hapsedildi. Dün sabah yeni kurulmuş bir İslam mahkemesi önüne çıkarıldı ve çaldıklarını geri verdikten sonra 35 kamçı cezasına çarptırıldı. Bunlar ciddiye alınması gereken belirtiler mi yoksa birkaç ipsiz sapsızın işi mi diye düşünüyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 103.